Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 11. Ayrım. 30'lu yıllardan beri çok önem verilen su ve sulama işlerini yürüten, bu konuda artık uzmanlaşmış olan babamın uzun süre işsiz kalması düşünülemezdi. Ama Cumhurbaşkanı'nın prensinin ayağına basmış bir yüksek bürokratı, o dönemde kim işe almaya cesaret edebilirdi? Devletin sulama projesini büyük bir başarıyla yürütmüş olsa bile. Babamın çalışmalarıyla Anadolu 12 su bölgesine ayrılmış, sulama projeleri mükemmel bir şekilde geliştirilmişti. Böylece devlet su işlerinin temeli de atılmış oluyordu. Babam o sene yıllardır emek verdiği kurumun genel müdürlüğüne getirilmişti. Yani o zamanki adıyla Devlet Su İşleri Reisliğine. Eliyle kurduğu, yeşerttiği, başarıya ulaştırdığı kurumdan buruk bir kalple ayrılmak zorunda kalıyordu. Babamın ilk kurucusu olarak DSİ binasının ana girişindeki duvarda, diğer genel müdürlerin en başında 2001 yılına kadar yer alan çerçeveli fotoğrafı, sonraki yıllarda kim bilir hangi partizan münasebetsizin girişimiyle kaldırıldı. Evimizin bu fırtınalı günlerinde annem her gün oturağımı çubukladıktan sonra hem dişimi bulamadığı için hem de babam kolayca iş bulamayacağı için gözyaşı döküyordu. Ne olacaktı bizim halimiz? Kulak kabartıyordum. Evimizin kirasını ödeyemeyecek olursak İstanbul'a, dedemin Maçka'daki evine mi gidecektik yoksa babaannemin Sultanahmet'teki evine mi? Ayşe İstanbul'da hangi okula verilecekti? Bu noktada ben de lafa karışıyordum. Ben Leman öğretmenimden ölsem ayrılmam. Çocuklar lafa karışmaz diyordu annem. Sen öğretmeninden ayrılmayasın diye seni yatılı yaparız, İstanbul'a sensiz gideriz diyordu babam. Ben sizden de ayrılmam. Seçim senin. Babamın her zamanki tarzıydı işte. İstediği sonuca, seçimi karşısındakine bırakmış gibi yaparak varmak. Acaba mühendis yerine diplomat mı olmalıydı? Zor geçen birkaç hafta boyunca dişim bulunamadı ama İhsan doğramacı doktorumuz anneme artık oturak karıştırmasına gerek kalmadığını söyledi. Bunca zamandır bağırsağım delinmediğine göre tehlike atlatılmıştı. Bu müjdeyi aldığımız günün akşamında babam da eve bir başka müjdeyle geldi. İller Bankası'na müdür yardımcısı olarak işe alınmıştı. Demek ki Nihat Erim, babamın işe alınmaması için herhangi bir talimat vermemişti kimseye. Akşam yemeği için sofraya oturduğumuzda bana tifo teşhisi konduğundan beri çorbama ilk kez bir peksimet koydular ve babam anneme sen de artık Allah'ın günü Nihat Erim'e giydirmekten vazgeç sitare dedi. Bak hem kızımız iyileşti hem de yeni bir sayfa açıyoruz hayatımızda. Yeni bir sayfa hayatımızda. Babamın İller Bankası'nda çalışmaya başlaması benim çekirdek ailem için yeni bir sayfaydı kuşkusuz. Ama Türkiye'de yaşayan herkesin hayatına yepyeni bir sayfa aslında 1950 yılının 14 Mayıs gecesi seçim sonuçlarının belli olduğu saatlerde 27 yıllık iktidarın değişmesiyle açıldı. Annem, babam ve Hanife radyonun başına tünemişlerdi. Ben ödevimi bitirmek için kah odama gidiyor, annemle babamın neşeli çığlıklarını duydukça kah onların yanına koşuyordum. Seçim sonuçları okundukça annemle babam yerlerinden fırlıyor, birbirlerine sarılarak neticeyi kutluyorlardı. Bu arada telefonumuz da sık sık çalıyor. Yeni bir partinin başa geçmesini isteyen eşin dostun telefonuna babam cevap veriyordu. Telefondaki eğer annemin halasının kızı Fazilet teyzemse babam telefonu hemen anneme geçiriyordu. Fazilet teyzemin kocası Muhlis Ete, Demokrat Parti iktidara geldiği takdirde bakanlık bekliyordu. Bu nedenle radyoda her yeni açılan sandıktan bir sayım haberi geldiğinde ya annem kuzenini ya da Fazilet teyzem annemi arıyordu. Sevinç sesleri çıkartıp birbirlerini tebrik ederek yeni bir sayım haberine kadar telefonu kapatıyorlardı. Beni yatağıma yolladıklarında henüz kesin sonuçlara ulaşılamamıştı ama netice belliydi. Annemle babamın ikide bir birbirlerine sarılıp öpüşerek pek de anlayamadığım bir mutlu olayı kutlamaları beni sıkmaya başlamıştı zaten. İtiraz etmeden gittim yattım. Ama uykuya dalmam kolay olmadı. Pencerem kapalı olduğu halde odama dolan sokaktaki gürültülerden, bağırış çağrışlardan, hiç dinmeyen korna seslerinden, havai fişek patlamalarından uyumak mümkün değildi. Ankaralılar sabahın erken saatlerine kadar sokaklarda iktidarın değişimini kutladılar. Bir ara hala radyo başını bekleyen babama şikayete gittim. Penceremin altında gürültü yapanları ikaz etmesi için. "Maço, bugün kimseyi susturmak mümkün değil," dedi babam. "Halk bayram yapıyor." "Ne bayramı bu baba?" "Çok uzun zamandır beklenen bir değişimin bayramı çocuğum. Yeni ve temiz bir sayfanın bayramı. Hadi git yat ve uyumaya çalış. Yarın çok güzel bir gün olacak." Ben o gecenin hepimizin hayatında estireceği değişimden habersiz yatağıma gittim, yattım. Aynı saatlerde Çankaya Köşkü'nün üst katındaki çalışma odasından aşağıya yemek odasına inen Cumhurbaşkanı İnönü, odada toplanmış bulunan çocuklarına ve eşine bakmış, "Mevhibe hanımefendi, yarından itibaren Çankaya'dan Ankara'ya artık otobüsle inmeye hazır mısınız?" diye sormuştu. "Hazırız paşam, hazırız," demişti Mevhibe İnönü. Türkler 27 yıldır Cumhurbaşkanlığı makamında oturan milli şeflerinin Çankaya'dan inmeye bu kadar teşne olduğunu doğrusu pek beklemiyorlardı. İnönü hazırdı da seçimi kazananlar hazır değildi. Çünkü bilmiyorlardı Demokrat Partililer. Meclise 150 milletvekiliyle girmeyi öngörmüşlerdi. Kimse Demokrat Parti'den böylesine görkemli bir zafer beklemiyordu. Bu yüzden devir teslimi ancak bir gün sonra yapılabilecekti. Dile kolay, tam 408 milletvekili. Cumhuriyetin kuruluşundan beri gerilere itilmiş taşra şehirlerinin, kasabaların halkı, çok partili rejimden medet umanlar, İstanbul'un saltanat düşkünü çevreleri, padişahlığın kaldırılışını, halifeliğin lağvedilişini içine sindiremeyenler, harf devriminden, ezanın Türkçe okunmasından tutun, kadının örtüsüz dolaşmasına kadar her modernleşme hareketine karşı olup da o güne kadar sesini çıkaramamış kişiler, vergilerle cezalandırılan kara borsacılar, varlık vergisinden nasibini alanlar, malını satamayan ya da köy okullarının inşaatlarına kağnılarıyla taş çekmeye zorlanan köylüler, jandarmadan dayak yemiş muhtarlar, Doğu'nun şeyhleri, şıhları, Ege'nin, Güney'in ağaları yıllarca içlerinde biriktirdikleri hınçlarını dökmek için sandık başına koşmuşlardı. Ayrıca Demokrat Parti siyaseti köylerin içine kadar sokmayı başarabilmişken, İktidar Partisi seçime hiçbir şey vaat edemeden girmişti. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir sorunu olmayanlar dahi sırf değişim uğruna ya da yıllardır aynı idareyi başta görmekten bıktıkları için oylarını Demokrat Parti'den yana kullanmışlardı. Netice ezici bir çoğunluktu. Bu ezici çoğunluğun estirdiği rüzgar yeni iktidarın hem gücü hem de felaketi olacaktı. Seçimden bir hafta sonra taşlar yerine oturmuş, kabine belli olmuştu. Fazilet teyzemin kocası Muhlis Ete, İşletmeler Bakanlığı'na getirilmişti. Onları tebrik için evlerine gittiğimizde babam kulağıma eğilip, "İşte şimdi yandın maço. Artık ne oyun oynayacağınızı senin boyun daha uzun da olsa etem tayin edecek. Çünkü artık o bir vekil çocuğu," diye dalga geçmişti benimle. Etem'in boyu babası vekil olduğu yıl gerçekten de birden uzayıverdi. Artık ne yemek masasının altına sığıyorduk ne de eski oyunlarımızdan hoşlanıyorduk. Her ikimiz de süratle büyüyor, hayatın ırmağında yüzmesini öğreniyorduk ki bu ırmakta mutluluk kadar acı da vardı. 1951 yılında Etem'in annesi Fazilet teyzeme kanser teşhisi kondu. Dördüncü sınıfa geçtiğim yaz her zamanki gibi adadaki evimize gitmedik. Dedem prostat ameliyatı olmuş, Nişantaşı'ndaki Osman Bey'in kliniğinde yatıyordu. Üç kızı ve annem başını bekliyorlardı. Bülent dayım, Büyükada'nın Nizam semtinde, ormanın içinde iki odalı küçük bir ev kiralamıştı. Yengem, ben ve dayımın kızı Feryal bu evde kalıyorduk. Feryal benden 6 yaş küçük olduğu için onunla oyun oynamaktan hoşlanmıyor. Adadaki düzenimi, kırmızı salıncağımı, dallarından üzüm yediğim asmaları, tepesine tırmandığım incir, badem, şeftali ağaçlarını, evin en üst katındaki balkonlu geniş odamı, adalı arkadaşlarımı, en çok da dedemi özlüyordum. Sürekli şikayet halindeydim ama kimsenin benim şımarıklıklarımı çekecek hali yoktu. Yengem sabahları kızını ve beni değirmen plajına indirip denize sokuyor, akşam yatmadan önce evin dışındaki hamamda saçlarımızdaki kumları temizlemek için yeşil sabunu köpürterek bizi yıkıyordu. Uzun saçlarım tarağa takılıyor, canım acıyordu. Feryal annesi ve babasıyla üst kattaki odada yatarken ben aşağıdaki odada divanda yatıyordum ve dayımla yengemin niye beni de koyunlarına almadıklarını anlayamıyordum. Ara sıra annem veya anneannem bir geceliğine beni görmeye geliyorlardı. Yalvarıyordum onlara beni de yanlarında geri götürmeleri için ama yüz bulamıyordum. Bir sabah yengem beni ve Feryal'i aceleyle giydirdi. Plaj yerine iskeleye inip vapura bindik ve hastanede yatan dedemi görmeye gittik. Aman Allah'ım, dedeciğim ne kadar da çok zayıflamıştı. Bir deri bir kemik kalmış, gözleri derine kaçmıştı. Onu ilk defa tıraşsız görüyordum. Bembeyaz sakalları varmış meğer. Yanına gidip elini tuttum. Dedeciğim, ne olur iyileş ve hep beraber adaya, evimize gidelim. Yaz sen olmayınca hiç çekilmiyor. Seni çok özlüyorum dedim. Sen beni bir daha göremesen de ben hep senin yanında olacağım Ayşe Sultan dedi dedem. Sana verdiğim öğütleri, öğrettiğim duaları hiç unutma emi yavrum. Hastaneden sonra Narmanlı'ya uğrayıp nenemi ziyaret ettik. Hep köşe penceresinde oturan nenem nedense bu sefer yatağında oturuyordu. Üzerine bir sessizlik çökmüştü. Hiç konuşmuyor, dalgın dalgın bakıyordu. Beni ve Feryal'i gördüğüne bile sevinmedi. Yengemle büyük adaya geri döndük. Birkaç gün sonra gece rüyamda dedemi gördüm. Bembeyaz, yere kadar uzanan geceliklerinden birini giyiyordu. Uzun bir koridorun ucunda belirip yanıma geldi. Ben karanlık bir holde herhangi bir yemek masasından çok daha büyük bir masanın ucuna ilişmiştim. Ayşe Sultan, hayatın boyunca hep çok çalışacaksın ama bundan hiç gocunma. Allah çalışanları sever dedi. Dedeme sarılmak için kollarımı uzattım ama bir sabun köpüğünü kucaklamışım gibi ona değemedi ellerim. Geldiği uzun koridorda yüzü bana dönük uzaklaşmaya başladı. Dede, dedeciğim ne olur gitme diye bağırırken kendi sesimle uyandım. Yukarı kata, dayımların odasına gitmek istedim ama kim bilir saat kaçtı. Derin uykuda olmalıydılar. Sessizce ağlamaya başladım. Annemi, babamı, anneannemi ve rüyamda kucaklayamadığım dedemi yanımda istedim. Ağlarken uyuyakalmışım. Ertesi sabah uyandığımda dayım çoktan gitmişti. Üstelik yengem de gitmişti. Feryal ile beni çamaşıra gelen Hatçe'ye bırakıp gitmişler. Feryal bu gibi şeyleri fark edebilecek yaşta değildi ama ben tedirgindim. Bir tuhaflık vardı bugün. Plaja gidemediğimiz için kuzenimle bütün gün boyunca bahçede sinir içinde birbirimizi kızdıra kızdıra oynadık. Akşam dayım, yengem ve annem birlikte geldiler. Hepsinin de gözleri şiş ve kıpkırmızıydı. Anneme koştum. Dedeme bir şey mi oldu yoksa diye sordum endişeyle. Deden dün gece cennete gitti Ayşeciğim dedi annem. O şimdi gökyüzünde bir melek oldu. Çok dikkatli bakarsan belki yıldızların birinde sana göz kırptığını görürsün. Ben dedemi dün gece gördüm zaten anne dedim. Bana geldi, konuştum onunla. Belki bir kere daha gelir bu gece beni öpmek için. Annem dehşet içinde dayıma baktı. "Sen haklıymışsın Bülent," dedi. "Doğru olmadı çocukları hastaneye götürmemiz. Baksana buna neler söylüyor." Dedemin ölümü hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Adaya bir yıl sonra yine ailece yazı geçirmek üzere gittik. Bu sefer dedem aramızda değildi ve yokluğu hepimizi etkiliyordu. Anneannemle Suat teyzemin hizmetçileri birbirleriyle kavgaya tutuştuklarında, dedemin sağlığında kavganın kıvılcımı dedeme duyurulmadan söndürülürken bu kez alevleniyor, anneannemle teyzemi de tutuşturuyordu. Nenem Bala eniştemin evde mayoyla dolaşmasını dedemin dikkatini çekmemek için görmezliğe gelirken, "Şimdi büyüklerin yanında bu kılıkta dolaşılır mı?" diye tutturuyor, gün boyu mızıldanıyordu. Bülent dayım, kardeşi Rasin'le her Allah'ın günü incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle kavgaya tutuşuyor. Annem beni terbiye etmeye çalışan Rasin dayıya kızıyor. Suat teyzem Feryal öğle uykusundayken benim üst katta gürültü yapmamdan şikayetçi olarak anneannemi gücendiriyordu. Dedemin otoritesinin ortadan kalkmasıyla herkes çığırından çıkmış gibiydi. Ne geç saatlere kadar süren sazlı sözlü akşam yemekleri kalmıştı hayatımızda, ne de akşamüstü çaylarının tadı. Yatıya gelen misafirler de azalmıştı üstelik. Sabahat teyzemin geniş odasına artık odada eniştem yattığı için arkadaşları gelip kalamıyorlardı. Geleneksel misafirlerimiz, annemin halasının çocukları da hiç gözükmediler. Çünkü her biri bir yazlık edinmişti kendine. Yaz boyunca sadece anneannemin arkadaşı Mari teyze ile kocası Sava amca geldiler. O da ancak tek bir hafta sonu. Yaz tatsız geçiyordu kısacası. Üstelik evde efendisini kaybedince inanılmaz derecede köhneleşivermişti ya da içinde yaşayanlara öyle gelmeye başlamıştı. Dış boyaları tamamen dökülmüş, boruları çürümüştü. Kırılan kiremitlerden dolayı üst katlarda bazı yerler akıyordu. Damı orijinal Marsilya kiremitlerinin zor bulunmasını bahane ederek tamire yanaşmıyorlardı güya. Aslında kimse de köhnemiş koca köşkü toparlayacak imkan yoktu. Yazın sonunda dedemin kızları bir dahaki yazı adada geçirmemeye karar verdiler. Tamirat için gereken parayı evi kiraya vererek temin edeceklerdi. Hilmi eniştemle Suat teyzemin Fener yolunda yaptırmakta oldukları sayfiye evi önümüzdeki yaza bitmiş olacaktı. Suat teyzem nenemi bakıcısıyla birlikte yanına alacaktı. Aile yazları ada yerine Fener yolunda toplanacaktı bundan böyle. Adada kaldığımız son yaz köşkten ayrılmaya hazırlanırken anneannem beni yanına çağırdı. Yarım asır önce ona gelin katı olarak hazırlanmış odasının ortasında yüzünde tuhaf bir ifadeyle dikiliyordu. "Şimdi şu duvarlara dikkatle bak, resimleri beynine nakşet," dedi tarazlı bir sesle. Anneannemle benim yatağımın bulunduğu odanın duvarlarına sazlı bir gölde süzülen kuğular resmedilmişti. Annemle babamın yattığı odanın duvarlarında ise çiçekli kır manzaraları vardı. "Benim zaten hep aklımda bu resimler anneanne," dedim. "Odaların tavanlarına da bak." Başımı kaldırıp Osmanlı usulü süslenmiş tavanlara baktım. "İyice baktın mı?" "Baktım." "İyi. Çünkü hayatın boyunca bir daha ne bu kadar yüksek tavanlı ne de duvarları ünlü bir ressam tarafından boydan boya resmedilmiş bir odan olacak. Evimizi hafızana nakşet ki hiç olmazsa hatırlayabilesin." "Neden anneanne?" "Çünkü devir değişiyor kızım. Konak hayatı bitti. Köşk hayatı bitti. Geçtiğimiz devrin ihtişamı bitti. Sen hızla kapanan o devrin ancak kuyruğuna yetişebildin. Şimdi artık apartmanlarda yaşıyor insanlar." "Ama anneanne, zenginler koskocaman evler yaptırıyorlar. O koskocaman evlerde büyük büyük odaları oluyor. Neden bitsin ki o dediğin şey?" "İhtişam. Bak dilim bile dönmüyor ihtişama. Başka bir nesilsin sen. Kızım, zenginler kocaman evleri hep yaptıracak ama paranın satın alamayacağı görgüye sahip olamayacakları için incelmiş zevkin birikimi onların evlerine yansıyamayacak ne yazık ki dedi anneannem. Sesi titriyordu. Ağlıyor muydu ne? Odasının kapısını kapattı. Merdivenlerin ilk 10 basamağını el ile indik. Sonra hep yaptığımız gibi ben sola ayrılan basamaklara koştum. O sağdakilerden inmeye devam etti. Ortaya ben ondan önce vardım. Gördün mü? Ev gibi ben de yaşlanıyorum. Artık seninle yarışamıyorum dedi. Gerçekten de düğününün yapıldığı bahçeden son kez geçerken bana da çökmüş gibi geldi anneannem. İşte o gün anneannemle birlikte konak hayatını arkamızda bıraktık. Yokuşu inip vapur iskelesine yürüdük. Bahçıvan ve oğlu anneannemin kenarları fitilli 5 kılıflara geçirdiği valizlerini taşıyarak peşimizden geliyorlardı. Adaya ben 1950 yılından sonra bir daha hiç geri dönmedim. Ta Sait Faik ödülünü kazandığım 1996 yılına kadar. Onur konuğu olarak davet edildiğim adaya keşke hiç geri dönmeseymişim. Çünkü ne Burgaz o eski Burgaz'dı ne de çam ve tuz kokan yollarda koşuşan sıska çocuğun hayali bana aitti. Başka bir dünya kurulmuştu anılarımın üzerine. Acaba benim bildiğim dünyanın taşları 1950'den itibaren mi oynamaya başlamıştı yerinden? Son Osmanlı'nın el izi de silinip gittikten sonra bahçesinden...